11. ayrımın başı. Dere boyundaki kabin. 21 Mayıs gece 4:35. Dün gece Ashbury, Oxfordshire'daki bir bahçenin tepesindeki minik sazdan kabinde uyudum ve yöresel gün doğumu korosuna uyandım. Ya da onlar tarafından uyandırıldım. Kabin yarı yabani bir alanda olgun ağaçların altına kondurulmuş ve kuşları daha iyi duyabilmek için kapıyı açtığımda bahçenin hemen altında eskiden bir su teresi yatağı olan yerde akan derenin sesini fark ediyorum yavaş yavaş. Uyanmak istemeyeceğim kadar erken ama ne güzel bir başlangıç. Kuşların aksine dere uyumamış ve onun da söyleyecek bir şarkısı var. Derelerin şarkısını nasıl anlatsam? Aynı anda hem kompleks hem de basitliğin güzelliğine sahip. Anın içinde hem de sürekli hareket halinde. Sanki hiç bitmeyen bir karnaval alayı gibi. Nerede, ne zaman ve nasıl duyduğunuza ya da kafanızı ne yöne çevirdiğinize göre ya tüm yolculuğu duyabilir ya da kaçıp gitmeden bir anlığına yakalayabilirsiniz. Bana bir seyyahın şarkısıymış gibi geliyor. Bu anlamlı mı? Emin değilim ama bu fikri daha etraflıca düşünmeyi istiyorum. Kapıyı ardına dek açıyorum. Kuş seslerinde geçici bir durgunluk var. Bu yüzden de akıntının şarkısına odaklanabiliyorum. Bir şeyler düşmüş olmalı çünkü gecenin sessizliği ve sakinliğinde yankılanan suyun kayaların üzerinden hareketinin sesini duyuyorum. Yatıştırıcı hatta meditatif bir ses bu. Birkaç dakika öylece oturuyor, akıntının sesine odaklanıyorum ve ondan ayrılıyorum. Eğer bu sesi şimdi kaydetsem, sonra ileriki bir tarihte kaydetsem, aradaki farkı ayırt edebilir miyim diye düşünüyorum. Gecenin köründe günün ortasındakiyle aynı sesimi duyarım. Kış ve yazın peki? Yağmur, rüzgarın hızı ve yönüyle birlikte elbette bir fark yaratır. Tıpkı keman sayısı farklı olan, ya da başka bir kondüktör tarafından yönetilen bir orkestranın aynı parçayı farklı tat ve tını ile çalması gibi. Derenin şarkısı da yılın bu vakti ağaçlardaki yapraklar tarafından yumuşatılıyordur. Ancak ağaçların çıplak olduğu kış ortasında ses daha az filtrelenir. Sesin çok daha farklı duyulacağına eminim. Gece uyuyup sabah hareketli suyun dinamizmi ve sesine uyanabileceğim bir yerde yaşamak için her şeyi verirdim. Dalgaların fırtınada kayalara vurmasıyla ortaya çıkan dinamik güçlerini ve yüksekten havuzlara dalış yapan şelalelerin neredeyse elle tutulabilecek yaşam enerjilerini çok seviyorum. Sırtımı bir kayaya dayamış, gözlerimi kapamış otururken bir tepenin kenarındaki kaynağından sızan suyu dinlemekten de eşit derecede mutlu olurum. Bunu çok sık yaptım. Bu yüzden gözlerimi bile kapamadan Malvern Hills'teki kaynakların seslerini hayal edebiliyorum. Gözlerimi kapadığımdaysa ses daha da canlı hale geliyor. Bir şeyi daha iyi duyabilmek için gözlerimizi kapamamız ve bir sesin hafızasının böylece zenginleştirilebilmesi çok ilginç. Doğanın seslerinin büyüleyici dünyası üzerine düşünürken kısa bir süre önce rüzgar üzerine izlediğim kısa bir belgeseli hatırladım. Film kuş gözlemcisi ve BBC radyo yapımcısı Tim Day'i, The Wash Körfezi ve Halicinin güney kısmındaki açık ve engin bataklık boyunca yürüyerek saf rüzgarın yakalanması güç sesini ele geçirmek için çıktığı yolculuğu takip ediyordu. Program bana öyle iyi gelmişti ki. Ana akım TV'deki çoğu şeyin aksine tamamen açık bir programdı. Ne enerjik bir sunucu, ne bağırtı çağırtı, ne gürültü, sadece bir adam. Wash'un bataklıklarında yürüyor ve rüzgarın sesini takip ediyordu. Dış sesin durduğu ve böylece sizin de sessizliğe tanıklık edebildiğiniz kısımlar vardı. Büyüleyici bir şekilde güzeldi. Nefesimi tutarak Tim'in arada bir söylediği her kelimeyi ve o kelimelerin arasındaki uzun boşlukları dikkatle dinliyordum. Sanattaki negatif alanların duysal bir karşılığı varsa bu oydu. Hülyalardan etrafımı saran ses çemberine geri döndüm. Kuş seslerini dinlerken onları hemen tanıdım. Dün sabahkinin aynısıydı. Aynı kuşlar, aynı ağaçlarda günün aynı saatinde şarkı söylüyorlardı. Dikkatle dinledim. Bir tanesini ayrıştırdım kafamda. Sonra bir diğerini daha. Ta ki her birine teker teker odaklanabilecek duruma gelene kadar. Sanki bir senfonide tek bir enstrümana ya da dört sesli bir armoni söyleyen koroda bir kişiye odaklanmak gibi. Kızıl gerdan ve kara tavuk dışında bu korodaki seslerden hiçbirini adlandıramıyorum. kuşların bir ya da ikisiyle beraber şarkı söylemeye çalışarak onları ezberlemeyi deniyorum. Belki böylece akşam eve döndüğümde onları internetten bulabilirim. Ne olmadıklarını biliyorum en azından. İspinoz ya da Söğüt bülbülü değiller. Saka kuşu, yeşil ispinoz, öter ardıç, serçe, sığırcık ya da guguk kuşu da değiller. Bu kuşlardan herhangi biri gün doğumu korosunda yer alır mı ki? Açıkçası bilmediğimi itiraf etmeye utanıyorum. Oğlum bana birkaç yıl evvelki doğum günüm için CD'leriyle birlikte Collins Kuş Sesleri Ötüşleri kitabını almıştı. Ama onları doğru düzgün dinlemeye vakit bulamadım. Kuş sesi tanıma yetilerimin hala başlangıç seviyesinde olduğunu söyleyebilirim. Yine de bildiğim kuş seslerini dinlemekten keyif alıyorum. Bir kuşu şakımasından tanıdığımda birinin yabancı bir dil konuştuğunu duyup ne söylediklerini anladığım anda yaşadığım deneyimin aynısını yaşıyorum. Bir bağ kurmanın başlangıcı bu. Elbette kuşlar onları tanıdığımı ne anlıyor ne de umursuyor ama ben biliyorum ve bir şekilde o bilme anı ciddi bir aidiyet duygusu uyandırıyor. Her şeyin ötesinde ihtiyaç duyduğum şey bu aidiyet duygusu. Sanki zamanı durduracak kadar derinlikli bir huzur hissini beraberinde getiriyor çünkü. Gündelik hayatın dertleri ve tasalarına hiçbir ilgim ya da ihtiyacım kalmıyor. Bu aidiyet hisleri muhtemelen atalarımızda hep bulunuyordu ve bugün bu kadar nadir olması bir kayıptır. Ancak modern dünyanın tüm gürültüsünü düşünürsek doğayı duymakta zorlanmamızın şaşırtıcı olmadığı da aşikar. Tek duysal deneyimi diğer canlıların çıkarttığı ve su, rüzgar, yağmur sesleri olan birinin, yabancı ve uyumsuz seslerle dolu 21. yüzyıl Londra ya da New York'una ışınlanmasının nasıl bir şey olacağını hayal edebilir misiniz? Hayal etmesi bile imkansız. Böyle bir senaryoya en yakın şey vatanlarından sürülmüş insanlar hakkında öğrendiğimiz şeylerdir. Mesela The Good Life filminde anlatıldığı gibi Kenya'daki bir Sudan mülteci kampından Kansas City'ye gitmek zorunda kalan 4 kardeşin hikayesi. Kafalarının ne kadar karışık olduğunu, büyüdükleri yerden çok farklı bu yabancı ortama alışmayı ne denli zor bulduklarını hissedebilirsiniz. Büyük büyük ebeveynlerimiz de eğer 19. yüzyıldan 21. yüzyıla ışınlansalardı, kendilerini benzeri bir şaşkınlıkta bulurlardı. Eski nesillerin hatta çok geriye gitmeden nasıl yaşadığına bakarsak, bugün sahip olduğumuz modern kolaylıklar ve lüksler olmadan nasıl hayatta kaldıklarını hayal etmekte zorlanırız. Ben de dahil birçoğumuz o günlere geri dönmek için her şeyi yapmaya hazırdır. Diğerleri ise dünyaları verseler geçmişe dönmek istemezler. Hayatlarımızı daha da rahat bir hale sokan teknolojik gelişmeler olmadan yaşamayı deneyelim demiyorum. Ancak hayatımız bu gelişmelerle öylesine doldu ki, acaba doğa için hiç yer ya da zaman kalmadı mı diye düşünmeden edemiyorum. Belki de bir dereceye kadar hepimiz farklı bir tür yerinden edilmeden muzdaribiz. DNA hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyorum. Ama sanıyorum ki insan ruhu uzak atalarımızınkinden pek de farklı olmayacak şekilde doğal bir ortamda yaşayıp gelişmeye programlanmıştır. Eğer durum buysa DNA'mız son 2-3 yüzyılda insanlar olarak hep beraber geliştirdiğimiz ve yine hep beraber maruz kaldığımız hızlı değişimlere adapte olacak zamana sahip olamamış olabilir. Sonuç olarak biraz dengesiziz. Moralimiz düşük ya da depresifken bahsettiğimiz koyu ve boş delikler, çikolata abur cubur, alkol, uyuşturucu ve hızlı yaşam ile doldurmaya çalıştığımız uçurumlar, belki tüm bu boşluklar, doğal dünyada bol bol bulunan görüntü, koku ve seslerin hayatımızdaki eksikliğinden başka bir şey değildir. Bilmiyorum. Ama bildiğim şey şu ki, ne zaman dışarı çıkıp güneşi yanaklarımda, yağmuru ellerimde, ya da rüzgarı saçlarımda hissetsem daha da canlı hissediyorum. Bunlar klişe laflar biliyorum. Ancak duygu da bu kadar basit ve zaruri bir şey. Elementleri deneyimlemek bütün hissetmemi sağlıyor. Bir çayırda uzun çimlerin arasında sırt üstü uzanmak, ormanda dolaşırken durup yaşlı bir ağacın kabuğuna dokunmak ya da ayakkabılarımı çıkarıp ayak parmaklarımı kuma batırmak ve denize dalmak da. Güneş, yağmur, rüzgar ve toprak beni canlı hissettiriyor. Eşim Rab gibi işi ya da hayatı dışarıda çalışmayı gerektirecek kadar şanslı olanlarımız, klimalı ya da merkezi ısıtmalarda, ısıtmalı binalarda çalışıp yaşayan bizlere göre dünyanın ritimleri ve doğal seslerine odaklanmak konusunda daha şanslılar. Rab hayatının büyük bir kısmında tam zamanlı bahçıvandı. Bu yüzden uçuş biçimlerinden kuşları tanıyabiliyor olması beni şaşırtmıyor. Yıllar boyunca kuşların geliş gidişlerini gözlemlemişti ve bu yüzden de hangi göçmen kuşun ne zaman geldiğini, nereye yuva yaptığını ve yavrularının ne zaman tüylendiğini biliyordu. Ayrıca buralı baştankara ve ispinozların günün hangi vaktinde kendi koyduğu yemliklere geldiğini de bilirdi. Tüm bu bilgiyi bir tür ozmoz basıncı mantığıyla öğrenmişti. Yani özellikle bunları öğrenmek için çalışmamış, tıpkı çocuklar gibi etrafında olanların bilgisi onun içine işlemişti. Kuşlar ve davranışları hakkında tıpkı Rab gibi doğal bir bilgiye sahip olmak isterdim ama bu zaman alır ve tıpkı arkadaşlık kurmak gibi aceleye getirilemez. Kuşları gözlemlemeyi hayatlarında iş ve tutku haline getirmiş olan ve bu sayede tek bir bakışta sadece genel görünüşünden kuş sürüleri arasındaki tek bir kuşun Amerika'dan ya da Baltık'tan gelen nadir ve heyecan verici bir göçmen kuş olduğunu söyleyebilenlere hayranım. Ben bir martıyı diğerinden bile ayırt edemiyorum ama yavaş yavaş öğreniyorum. Şimdilik çeşitli arıların seslerini tanımaktan keyif alıyorum. Çıkarttığı vızıltıdan bir arı türünü tanımak pek kolay değil. Tıpkı kuşların ötüşü ya da şakıması gibi ama bazı türler diğerlerine göre ayırt edilebilir. Çiçek arısı türü örneğin çok tiz ve hummalı bir vızıltıya sahiptir. Cırlak tarakçı yaban arıları ise sesleri kadar görünüşleriyle de tanınabilir. Arazide oturup gözlerimi kapayarak ziyaretçilerimiz süprüntü sinekleri mi yoksa arılar mı diye, eğer arılarsa kraliçe mi yoksa işçi mi diye tahmin etmek için vızıltılarını dinlerim. Kraliçeler işçilerden daha büyüktür ve vızıltıları da daha derindir. Bazen etrafımdaki vızıltı birden tizleşiverince düşüncelerden kopuveriyorum. Bu bana yaban arısı ziyaretçilerimizden birinin domateslerimizi bulduğunu söylüyor. Domatesler pek çok başka çiçekli bitkiyle birlikte nektar değil, yalnızca polen üretirler ve bu polen de porisit başçık adı verilen tüp şeklinde bir başçık içinde ulaşması neredeyse imkansız bir biçimde gizlidir. Porisit başçıkta bulunan polen yalnızca vızıltı tozlaşması yani selenleme sanatının ustası olan arılar tarafından çıkarılabilir. Bal arıları ve çoğu yalnız arı türü bu bitkilerden poleni nasıl alacaklarını bilemezler. Yaban arıları ise yapılacak şeyi çok iyi bilirler. Bir yaban arısı çiçeğe konduğunda bacaklarıyla porisit başçıklarını tutar, uçma kaslarını sanki ısınırken ya da yumurtlarkenki gibi kasar ve normal kanat çırpışın iki katı hızda titretir. Bu polenin başçığın ucundan fışkırmasını sağlar ve arıyı faydalı, zengin protein tozu ile kaplar. Selenleme esnasında arıların çıkardığı ses çok farklıdır. Bana dişçi matkabının tiz sesini hatırlatır. Nazik vızıltıları kadar rahatlatıcı değildir ama ne anlama geldiğini bildiğinizde harikuladedir. Görünüşe göre yalnızca insanlar ve kulağı olan yaratıklar arıların ve diğer vızıldayan böceklerin sesini duymaz. Gece sefası bitkisi üzerine yapılan yeni araştırmalar bu bitkilerin de arı vızıltısına cevap verdiğini göstermektedir. Yakında bir arı sesini duymalarından sonraki birkaç dakikada bitkinin ürettiği nektardaki şeker konsantrasyonu %20 civarında artar. İnanılmaz bir biçimde çiçekler rüzgar gibi alakasız sesleri de filtreleyebilmektedir. Benim seramdaki bitkilere Mozart dinletmemi de haklı çıkarıyor bu. Çiçek tablasında işlerini yaparlarken vızıldayan arıların sesleri bana çok rahatlatıcı geliyor. Arı sokmasından korkan insanlar bile yaz ile ilişkilendirdikleri sesler arasında arı vızıltısını koyarlar. Bir yaşam alanında kuşlar, arılar ve diğer canlılar tarafından çıkarılan seslerin toplamına biyofoni adı verilir. Ama biyofoni, insanların duyduğu üç ses toplamından yalnızca biridir. Diğerleri şelaleler, rüzgar, yağmur gibi biyolojik kaynaklı olmayan seslerin toplamı olan jeofoni ve insanların ürettiği sesler toplamı olan antrofoni. Bu üçü bir araya gelerek evde ya da işte oturuyor olalım. Ya da en yakın insan yerleşiminden kilometreler ötede yürüyor olalım. Maruz kaldığımız tüm işitsel algıların karmaşık etkileşimi olan ses manzaramızı oluşturur. Eşbörü'deki dere boyundaki kabinde uyandığımda duyduğum sesler hep yabani seslerdi. Biyofoni ve jeofoni sesleri. Kuş sesleri beni öyle bir uyandırdı ki bilincimde duyabildiğim tek sesler ilk başta onlardı. İyice ayılıp etrafımın farkına vardığımda farklı kuşların cıvıltısını ayırt edebildim. Kabinin arkasında bitki örtüsünün altında hızla yürüyen küçük bir canlının sesini duydum. Sonra da etrafı kaplayan mekan seslerini dinlemeye başladım. Kayaların üzerinden geçen akıntı, ağaçların yapraklarını yalayan rüzgar. Bu sesler bir mekanın arka plan sesleridir. Eğer bir köyün ortasında bir odada kalsaydım, trafik sesleri ya da otoparkta arabalarının kapılarını açıp kapayan insanların sesleriyle uyandırılacaktım. Aslında küçük kabinime pek de uzak olmayan bir yerden bir yol geçiyordu. Ancak böyle antrofonik sesleri filtreleme konusunda epey yol kat etmiştim. Malvern Hills'te yaşarken elektrikli testere seslerini bile duymamayı başarabiliyordum. Onları sevmiyordum çünkü aklıma ağaçların kesilmesini getiriyorlardı. Ben de onları engelledim. Tarla kuşu seslerine odaklandım. Ses manzarası yalnızca güzel ve asil olmakla kalmaz. Ayrıca bizim için tehlikeli olacak biçimde göz ardı ettiğimiz ekosistemimizdeki dramatik değişikliklere de işaret eder. Çığır açan kitabı Silent Spring'de Rachel Carson, böcek ilaçlarının tehlikeleriyle kuşlara ve diğer yaban hayatına nasıl bir tehdit oluşturduğu hakkında bizi uyarmıştı. ABD'de giderek artan alanlarda bahar artık kuşların gelişiyle müjdelenmiyor ve sabahın erken saatleri eskiden olduğu gibi kuş cıvıltıları ile dolmuyor. Carson o zamanın devrimci yeni böcek ilacı olan ama 50'ler ve 60'larda kuş popülasyonlarının düşmesinin baş sorumlusu olan DDT'nin tehlikeleri hakkında da uyarılarda bulunmuştu. DDT 1972 yılında Amerika'da yasaklandı ancak tarihin tekerrüründen korkuyorum ve sonbahar öğlenleri eskiden olduğu gibi arıların nazik vızıltıları ile dolmuyor diyeceğimiz bir zamana çok hızla yaklaşıyoruz. Bu sefer suçlu başka bir devrimci böcek ilacı grubu. Neonikotinoidler, kısaca neonikler. İlk kez 1990'larda piyasaya sürüldü ve şu anda dünyada en çok kullanılan böcek ilaçları. 140'tan fazla mahsul soya, mısır, buğday, pamuk, bakliyatlar, patatesler, şeker pancarı, ayçiçeği, kolza ve keten neoniklerle ilaçlanıyor. Neonikler böceklerin merkezi sinir sistemine saldırarak felç ve ölüm getirmek üzere tasarlanmış nörotoksinlerdir. Yaprak biti, fidan biti, beyaz sinek, kolorado, patates böceği ve termitler gibi zirai zararlıları hedef almak için tasarlanmıştır ama son 20 yılda arılar başta olmak üzere diğer böceklere verdikleri zarar yıkıcı olmuştur. Eskiden böcek ilaçlarını görebiliyorduk çünkü mahsullerin üzerine sıkılırlardı ve bu kimyasalları yıkayıp temizleyebilirdik. Bazıları bitki yapraklarına sıkılsa bile neonikler genelde tohum ve soğan ya da toprak ilaçlaması olarak uygulanır. Sistemiklerdir, yani kimyasallar bitki gelişirken tümüne işler. Eski böcek ilaçları reaktif olarak uygulanırdı, yani bölgede bir böceğe rastlanırsa uygulanır ve çoğu arazide ilaçlama yapılmazdı. Örneğin Besin Güvenliği Merkezi'ne göre Amerika'daki mısırın yalnızca %30'u ilaçlanıyordu. Ama söz konusu neonikler olunca ilaç tedbir amaçlı uygulanıyor. Yani Amerika mısırın %80 ila 100'ü hedef böceğin olası saldırısına karşı tedbir olarak ilaçlı tohum ile ilaçlı topraktan yetiştiriliyor. Bu gelecek Aralık ayında göğüs enfeksiyonu olan birine maruz kalma ihtimalinize karşı yıl boyu antibiyotik almaya benziyor. İronik olarak neonikler arılar ve doğa için daha güvenli olması için tasarlanmıştı. Belirli böcekleri kimyasal olarak hedef alarak mahsulleri spreylemekten daha verimli olacağı ve mahsullerin devamlı spreylemeye maruz kalmaması dolayısıyla doğa dostu olacağına inanılıyordu. Maalesef öldürücü olmayan zehirlilikleri tarlalarda kullanılmadan önce test edilmedi. Neonikler suda çözünebildikleri için toprakta yıllarca kalabilirler. Tohumlara uygulananın yalnızca %5'i emiliyor. Kalan %95'i ise toprağa akıyor ve suda çözünebildiği için yeraltı suyuna, oradan da yakındaki akıntılara ve su yollarına karışıyor. Neonikler ayrıca kirlenmiş topraktan da emiliyor. yalnızca işlenmiş toprakta yıllar boyunca yetişen mahsuller tarafından değil, ayrıca pek çok ironik biçimde tozlayıcıları desteklemesi için ekilmiş ya da büyümelerine izin verilmiş. Tarla kenarlarında yetişen yabani çiçekler tarafından da. Tarla kenarları ve su yollarının neonikle ilaçlanması istenmemişti ama ilaç oralara ulaştı ve sonuç olarak arılar, güveler, kelebekler, süprüntü sinekleri ve suda yaşayan omurgasız hayvanlar da dahil bir dizi organizma devamlı olarak bu ilaca maruz kaldı. Bu böceklerin sayılarının azalması, böcek yiyen yarasalar, amfibiler ve kuşlar için de besin zincirinde sıkıntılara yol açarak çok daha büyük etkiler doğurabiliyor. Neoniklerin etkileri ilk anlaşılmaya başlandığında insanların endişeleri bal arılarına odaklanıyordu. Koloni çöküş sendromu zamanlarıydı ve neonikler temel sorunlardan biri olarak görülüyordu. Ancak yıllardır yaban arıları ve diğer omurgasız canlıların da etkilendiği ortada. Bu böcek ilaçları 2000'lerde verilen güvencelere rağmen arılar için güvenli değil. Sebebi de şu: arılar yavrularını beslemek için polen ya da nektar toplarken ne kendileri ne de larvaları nörotoksin etkilerden kaçabiliyor. Son 10 yılda toplanan bilimsel kanıtlar, neoniklerin arılarda yön bulma sistemlerine müdahale, toplayıcılık davranışlarını ve iletişim yetilerini bozma, bağışıklık sistemini düşürme ve çoğalma başarılarını azaltma gibi pek çok kronik semptoma yol açtığını gösterdi. Yakın zamanda yapılan araştırmalarda yalnız arıların yuvalarında bulunan neonikotinoid kalıntılarının daha az yumurta hücresi üretmekle ilişkili olabileceğini ortaya koyuyor. Bazı vakalarda arılar ve başka canlılar neonik ilaçla ilaçlanmış tohumların ekilmesi sırasında ortaya çıkan mekanik arızalar sebebiyle zehirleniyor. 2008'de ilaçlanmış mısır tohumlarına düzgün bir biçimde yapışmamış neonik yüklü toz delme makineleri tarafından salıverildiğinde Almanya'da milyonlarca bal arısı ölmüştü. Benzeri bir vaka birkaç yıl sonrasında Amerika'nın orta batısında oldu. Bu vakalar yeterince endişe verici değilmiş gibi araştırmacılar neoniklerin kuşları da zehirlediğini keşfetti. Ekimden sonra yerde kalan yalnızca 5 tane neonik kaplı mısır tohumu bile çil keklik büyüklüğündeki bir kuşun yemesi durumunda ölümcül olabiliyor. Bu böcek ilaçlarını üretenler tarafından bunların arılar ve çevre için zararsız olduğunu duyuyoruz. Tıpkı 1960'larda DDT'nin insanlar için zararsız olduğunu duyduğumuz gibi. O nörotoksin böcek ilaçları kim bilir başka neleri etkiledi. Neoniklerin yaban hayatı üzerindeki ölümcül ve ölümcül olmayan etkileri üzerine endişelere cevaben 2018 yılında AB en çok kullanılan 3 neonik ilacın klotianidin, imidakloprid ve tiametoksam mahsuller ve çayırlarda kullanımını yasakladı. Ancak diğer neonikler ve yeni nesil sistemik böcek ilaçlarına ve saksı bitkilerindeki toprağın yasaklanmış olanlarda dahil tüm neoniklerle ilaçlanmasına halen izin veriliyor. Bilimsel kanıt ve tavsiyelere rağmen AB üyesi devletler bir böcek ilacının onaylanmamasından önce bal arıları ve yaban arıları üzerindeki ölümcül olmayan ve uzun vadeli toksik etkilerini araştıran testlerin yapılmasını halen zorunlu kılmıyor. Böcek ilacı risk ölçümü için mevzuat sistemi değişene dek tarihi ondan hiçbir şey öğrenmeden tekerrür etmek zorundayız. Gezegenimiz dünyadaki yaşam böcekler, omurgasızlar ve diğer küçük yaratıklar tarafından payandalanır. Ancak bu yaratıklar milyarlarla ifade edilen sayılarla ölüyorlar. Bunun sebebi yalnızca neonikler değil. Böceklerin maruz kalması sonucunda toplamlarından daha büyük zarara sebebiyet veren böcek ilaçları, mantar ilaçları ve yabani ot ilaçlarından oluşan toksik kokteyller de buna katkı sunuyor. Hayatın devamlılığı için muhtaç olduğumuz su ve toprak ile hayvanlar ve bitkilerin devamlı ve ayrım gözetmeksizin zehirlenmesi oldukça tehlikeli. Bu yüzden benim açımdan neonikotinoidler ve diğer böcek ilaçlarının yasaklanması için verilen mücadele diğer bütün çevresel mücadeleler kadar önemli. Tohumlar, bitkiler ve topraklar neonik ve diğer böcek ilaçlarıyla ilaçlanmazsa temel mahsullerin başarısız olacağına inananlar var. Ben ne çiftçiyim ne de bilim insanı, evet, ama bu gezegeni beraber paylaştığımız bitki ve hayvanları çok önemseyen insanlardan biriyim. Eğer neonikler yasaklanırsa kolza tohumlarının ürün vermeyeceği konusunda çıkarılan yaygara haklı bile olsa alternatif de kabul edilebilir değil. Gerçekten de bunu düşünmesi bile zor. Bunun yerine dünyayı beslemenin daha sürdürülebilir yollarını araştırmalıyız. Buna böcek ilaçlarını tedbiren kullanmadan mahsul yetiştirmekle başlayabiliriz. Küçük çaplı organik çiftçilikte ufak bir artış ile başlayabiliriz. Çözüm ne olursa olsun problemin tüm bilim insanları, politikacılar, yetiştiriciler ve tüketiciler tarafından sahiplenilmesi ve irdelenmesi gerekiyor, hem de acilen. 1960'larda çocukken A1 yolunu alıp Yorkshire'a büyükannemi görmeye giderdik. Babamın devamlı ön camı temizlemek için durduğunu hatırlıyorum. Çünkü cam ölü sineklerle doluyordu ve silecekler bunları temizleyemeyecek hale geliyordu. Sonra yol boyunca çiftçilerin tarladaki pulluklarını takip eden kuş sürülerini izlediğimi hatırlıyorum. Şimdi geriye bakınca anlıyorum ki pulluğun ortaya çıkardığı toprağın hemen altında yaşayan solucan ve diğer organizmalardan besleniyorlardı. Lenz's End'den John O. Groats'a giden yolda pek az böcek camımıza yapışıyor ve traktörleri takip eden kuş sürüleri pek görmüyorum. Çünkü toprakta neredeyse hiç hayat kalmadı. Böcekler dirençlidir. Dünyada 5 kitlesel yok oluşu atlattılar. Ancak popülasyonlardaki felaket düşüşler ve türler ile familyaların yok oluşu farklı. Bunlar meteorlar ya da buz devirlerinden dolayı olmuyor. Bunların sebebi biziz. Yaklaşık 60 yıl önce DDT'nin korkunç etkilerini Rachel Carson ve Dünyayı Değiştiren kitabından öğrendik. Doğal dünyanın ses manzarasının bize ne söylediğini dinlemek ve gerçekten duymak hiç bu kadar önemli olmamıştı. 11. ayrımın sonu.